Ayrım 11. Aya yolculuk. Jules Verne. Sayfa 124. 19. Bir açık hava toplantısı. Ertesi gün gündüz yıldızı halkın büyük sabırsızlığına karşın epey geç doğdu. Böylesi bir bayramı aydınlatacak bir güneş için oldukça tembeldi doğrusu. Michel Arda'nın patavatsız sorularla karşılaşmasından korkan Barbicane'e kalsa, dinleyicileri bu işten anlayan küçük bir azınlığa, örneğin salt kulüp arkadaşlarına indirgemek isterdi. Ama böyle bir şeye kalkışmak, Niagara'ya, bent vurmaya yeltenmek olurdu. Dolayısıyla bu tasarılarından vazgeçip yeni dostunun halk önünde talihini denemesine izin vermek zorunda kaldı. Devimsi boyutlarına karşın Tampa Town'un yeni borsa salonu tören için yeterli bulunmadı. Çünkü tasarlanan toplantı tam bir açık hava toplantısına dönüşmekteydi. Toplantı için kentin dışındaki geniş bir düzlük seçildi. Birkaç saat içinde insanları güneşten koruyacak tedbirler alındı. Limandaki gemiler kendilerinde bol bol bulunan yelken, direk, seren gibi şeyleri sağlayarak kocaman bir çadırın kurulmasına yardım ettiler. Kısa zamanda kireçli toprak üzerinde uçsuz bucaksız bir çadırdan gök meydana geldi ve halkı güneşin yakıcı ışınlarından korudu. Çadırın altında biriken 300 bin kişi Fransızın gelmesini beklerken saatlerce boğucu sıcağa göğüs gerdi. Seyirci kalabalığının üçte biri hem görüp hem işitebilecek durumdaydı. İkinci üçte biri iyi kötü bir şeyler görüyor, hiçbir şey işitemiyordu. Sonuncu üçte bir ise ne bir şey görüyor ne de işitebiliyordu. Ama alkış konusunda öbür üçte birlerden hiç de geri kalmadılar doğrusu. Saat 3'te yanında Gun Club'ın başlıca üyeleri olduğu halde Michel Arda'dan gözüktü. Sağ kolunda Başkan Barbicane, solundaysa öğle güneşinden daha parlak ve hemen hemen onun kadar kırmızı yüzlü G.T. Maston vardı. Arda'dan baktığı zaman kapkara bir şapka denizi gördüğü tahtadan yapılmış bir sekiye çıktı. Hiç de heyecanlı değildi. Çalım yapmıyordu. Evindeymiş gibi neşeli, içten ve sevimli davranıyordu. Kendisini karşılayan hurralara çelebice bir selamla karşılık verdi. Sonra elini havaya kaldırıp susmalarını istedi. Sesler kesilince düzgün bir İngilizceyle şunları söyledi. Baylar, havanın çok sıcak olmasına karşın ilgilendiğiniz bazı konularda açıklamalarda bulunmak üzere vaktinizi alacağım. Ben ne bir konuşmacı ne de bir bilginim. Üstelik halk önünde konuşmaya da hazır değildim. Ama dostum Barbicane bundan hoşlanacağınızı söyledi. Onun üzerine görev bilip geldim. Dolayısıyla şimdi 300 bin çift kulağınızı açıp beni dinleyin ve kusur eylersem bağışlayın. Bu yalansız dolansız giriş hazır bulunanların pek hoşuna gitti. Hoşlandıklarını korkunç bir mırıltıyla gösterdiler. Baylar, dedi Arda'dan. Hiçbir onaylayıcı ya da kınayıcı gösteri yasak değildir. Bunu da böylece belirttikten sonra konuşmama başlıyorum. Her şeyden önce karşınızdaki insanın tam bir cahil olduğunu ve cahilliğinin güçlük nedir bilmemeye dek uzandığını unutmayın. Bu yüzden bir mermiye binip aya yollanmak kendisine son derece basit, doğal ve kolay gözükmüştür. Bu yolculuk eninde sonunda yapılacaktı. Taşıt aracına gelince o da uygarlığın gelişme yasasına uymuştur. İnsanoğlu dört ayak üzerinde dolaşmaya başlamış, günün birinde iki ayağı üzerine dikelmiş, ondan sonra da sırasıyla yük arabasına, yolcu arabasına, yaysız büyük yolcu arabasına, posta arabasına, en sonunda da trene binmiştir. Mermi ise geleceğin arabasıdır ve doğrusunu isterseniz gezegenler de Yaradan'ın eliyle fırlatılmış birer mermiden, top güllesinden başka şeyler değildirler. Neyse, biz kendi aracımıza dönelim. Aranızdan bazıları bu araca verilen hızın çok aşırı olduğu inancındadır. Hiç de öyle değil. Bütün yıldızlar ondan hızlıdır. Ve dünya bile güneş çevresinde bizi onunkinden 3 kat büyük bir hızla döndürmektedir. Bunlar size verebileceğim örneklerin bir ikisi. Yalnız izin verirseniz ölçü birimi olarak fersahı alacağım. Çünkü Amerikan ölçülerini pek iyi tanımıyorum. Bakarsanız hesabımı şaşırırım. Bu dilek herkese son derece basit gözüktü ve hiçbir güçlük yaratmadı. Konuşmacı sözüne devam etti. Evet baylar, işte size bazı gezegenlerin hızları. Şurasını itiraf etmek zorundayım. Bütün bilgisizliğime karşın bu küçük gök bilimsel ayrıntıyı kesinlikle bilmekteyim. Ama 2 dakika sonra sizler de benim kadar bilgin olacaksınız. Şunu bilmiş olasınız ki Neptün saatte 5000 fersah yol alır. Uranüs 7000. Satürn 8858, Jüpiter 11675, Mars 22011, Dünya 27500, Venüs 32190, Merkür 52520. Kimi kuyruklu yıldızlarsa günberi noktasından geçerken 1 milyon 400 bin fersah hızla yol almaktadır. Biz aylaklara, boş gezenin boş kalfalarına gelince bizim hiç acelemiz yoktur. Hızımız 9900 fersahı geçmeyecek ve gittikçe azalacaktır. Onun için sorarım size, bunun coşup taşacak nesi var ve günün birinde şimdi gökyüzümüzde büyüttüğümüz şu hız, ışıktan ya da elektrikten yararlanacak çok daha büyük hızlarla aşılmayacak mıdır? Michel Arda'nın bu kanısını onaylamayan çıkmadı. Sevgili dinleyicilerim, diye devam etti bizimki, kimi dar kapalılara bakılırsa kendilerine verilecek en iyi sıfat budur. İnsanlık hiçbir zaman kıramayacağı bir Popilius çemberi içinde yaşamaktadır ve konduğu yerde otlayacak, gezegenler arası uzaya hiçbir zaman gidemeyecektir. Oysa aslı yoktur bunun. Bugün Liverpool'dan New York'a gittiğimiz gibi Ay'a da, öbür gezegenlere de, yıldızlara da kolayca en hızlı ve emin araçlarla gidilecek. Yakında Ay denizleri de, hava denizleri de rahatça aşılacaktır. Uzaklık görece bir laftır. Günün birinde sıfıra inecektir. Kalabalık büyük ölçüde Fransız kahramandan yana olsa da bu gözü pek kuram karşısında biraz afalladı. Michel Ardan bunu fark etti. Sevgili konuklarım, pek inanmamış gözüküyorsunuz, diye devam etti tatlı bir gülümsemeyle. Peki, birlikte akıl yürütelim azıcık. Bir ekspres trenin Ay'a ne kadar zamanda gidebileceğini biliyor musunuz? 300 günde. Daha fazla değil. Nedir ki 86.910 fersahlık yol? Dünya çevresinde 9 kere dolaşmaktan bile az ve şöyle azıcık kurtlu bir denizci ya da yolcu bile ömrü boyunca bundan fazla yol gider. Düşünsenize bir, topu topu 97 saat yolda kalacağım. Ha, Ay'ın dünyadan uzak olduğunu ve böyle bir işe girişmezden önce oturup sorunu enine boyuna düşünmek gerektiğini sanıyorsunuz galiba. İyi ama ya Güneş'ten 1 milyar 147 bin fersah uzakta dönmekte olan Neptün'e gitmeye kalksak ne diyeceksiniz acaba? Hani kilometresi 5 metreliğe bile olsa pek az kişinin girişebileceği bir yolculuk. Baron Rothschild 1 milyarını alsa gelse 147 milyonu veremeyeceği için yer bulamaz, yaya kalırdı. İleri sürülen bu kanıtlar topluluğun pek hoşuna gitti galiba. Ayrıca Michel Arda'nın da kimseye aldırdığı yoktu. Kendinden geçmiş büyük bir coşkunlukla konuşuyordu. Merakla dinlendiğini sezdiğinden herkese hayran bırakan bir kendine güvenle devam etti. Ama durun dostlarım, Neptün'le Güneş arasındaki uzaklık da bir şey mi? Siz asıl yıldızlar arasındakine bakın. Bunları anlatabilmek için en küçük sayının 9 rakamlı olduğu akıllara durgunluk verici bir hesaplamaya girmek ve milyarı birim almak gerekir. Bu konu üzerinde demir attığım için özür dilerim. Ama gerçekten ilgiye değer. Dinleyin ve yargınızı verin. Erboğa takım yıldızındaki Alfa 8 bin milyar fersa, Vega 50 bin milyar, Sirius 50 bin milyar, Arcturus 52 bin milyar, Kutup yıldızı 117 bin milyar, Teke yıldızı 170 bin milyar, öbür yıldızlarsa binlerce, milyonlarca kere milyar fersah uzaktadırlar. Bir de kalkıp gezegenlerle Güneş arasındaki uzaklıktan mı söz edeceğiz? Böyle bir uzaklığın var olduğunu mu öne süreceğiz? Yanlış, hata, duy sapması. Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Işık saçan yıldızdan başlayıp Neptün'de biten sistem için. Bu konudaki kuramımı öğrenmek ister misiniz? Çok basit bence. Güneş sistemi sağlam ve eş yapılı bir cisimdir. Onu oluşturan gezegenler iç içedirler. Birbirlerine değerler. Birleşirler ve bunlar arasındaki uzaklık gümüş ya da demir, altın ya da platin gibi sert madenlerin molekülleri arasındakinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla hepinizin ruhuna işleyecek bir inançla bir kez daha belirtme hakkına sahibim ve de öyle yapıyorum. Uzaklık boş bir laftır. Uzaklık diye bir şey yoktur. Yaşa, var ol, çok güzel söyledin, diye tek bir ses yükseldi konuşmacının el kol hareketleriyle, sesinin iniş çıkışlarıyla, düşündüklerinin gözü pekliğiyle elektriklenen kalabalıktan. Hayır, diye haykırdı herkesten daha heyecanlı olan J.T. Maston. Uzaklık diye bir şey yoktur. ve hareketlerinin şiddetinden dizginleyemediği vücudunun öne fırlayışından az kalsın sekiden aşağı yuvarlanıyordu. Ama sonunda dengesini buldu ve kendisine uzaklığın boş bir laf olmadığını acı bir biçimde gösterecek kötü bir düşüşten kurtuldu. Ondan sonra sürükleyici konuşmacı söylevine devam etti. "Dostlarım," dedi Michel Ardan. "Öyle sanıyorum ki uzaklık sorunu çözüldü. Eğer hepinizi inandıramadıysam ispatlarımda çekingen, kanıtlarımda zayıf kaldım demektir. Bunun içinse kusuru kuramsal çalışmalarımın yetersizliğinde aramak gerekir. Her neyse, bakın bir daha söylüyorum. Dünya ile uydusu arasındaki uzaklık gerçekten önemsizdir. Ciddi bir zihnin uzun uzun üzerinde durmasını gerektirmeyecek kadar değersizdir. Dolayısıyla pek yakında içine kurulup rahatça dünyadan aya gidebileceğimiz uzay trenleri yapılacağını söylersem çok ileri gitmiş olmam. Bu trenlerde ne sarsıntı, ne çarpma, ne de raydan çıkma tehlikesi bulunacak. Kuzey Amerika'daki tuzakla avlanan kişilerin deyişiyle an uçuşu, yorulmadan, çarçabuk ve dosdoğru hedefe varılacaktır. 20 yıla kalmadan yeryüzündeki insanların yarısı ayı gezip görmüş olacaktır. Hurra, yaşasın Michel Ardan diye bağırdı toplananlar ve en az aklı yatanlar bile buna katıldı. Yaşasın Barbicane diye karşılık verdi konuşmacı alçak gönüllüce. Girişimin öncüsüne gösterilen bu iyilik bilirlik yürekten alkışlandı. Şimdi dostlarım diye devam etti Michel Ardan. Bana yönelteceğiniz soru varsa ben kulunuzu epey telaşlandırmış olacaksınız. Ama yine de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışacağım. Gun Club Başkanı tartışmanın o ana kadarki gidişinden epey hoşnuttu. Şimdilik canlı hayal gücünün akışına kendini kaptıran Michel Ardan'ın kuramsal kurgularıyla uğraşmaktaydılar. Ancak hiç kuşkusuz daha güçlükle sıyrılabileceği pratik sorulara kayılmasını önlemek gerekiyordu. Bunun için ilk sözü Barbicane aldı ve yeni dostuna ayda ya da öteki gezegenlerde canlı varlık bulunup bulunmadığı konusundaki düşüncesini sordu. "Pek sayın başkanım, büyük bir soru sordunuz bana," diye karşılık verdi konuşmacı gülümseyerek. "Ama yanılmıyorsam Plutarkos, Swedenborg, Bernardin, Saint-Pierre gibi akıllı kişiler bu soruya olumlu karşılıklar vermişlerdir. Doğal felsefe açısından bakıldığı zaman ben de onlar gibi düşünmek zorunda kalırım. Evrende yararsız bir şey bulunmadığını kabul eder ve soruna başka bir soruyla karşılık verir. Eğer başka dünyalarda da canlı varlık yaşayabiliyorsa, oralarda da canlıların bulunduğunu, bulunmuş olacağını ya da günün birinde bulunacağını öne sürerdim." "Güzel söyledi," diye bağırdı yargıları son sıralardakiler için yasa yerine geçen ilk sıradakiler. "Bundan daha mantıklı ve doğru karşılık verilemezdi," dedi Gun Club Başkanı. "Öyleyse soru şu hale gelmiş oluyor. Başka dünyalarda canlı varlık yaşayabilir mi? Ben kendi payıma yaşayabileceğine inanıyorum." "Bense eminim," diye karşılık verdi Michel Ardan. "İyi ama," diye atıldı dinleyenlerden biri. "Gezegenlerin yaşanmaz olduğu konusunda da kanıtlar var. Hiç değilse yaşam ilkelerinin epeyce değişikliğe uğraması gereklidir. Dolayısıyla salt gezegenleri ele alırsak bunların güneşe uzaklıklarına göre insan ya sıcaktan kavrulur ya da soğuktan kıkırdar." "Sözlerimin doğru olmadığını söyleyen saygıdeğer konuşmacıyı tanıyamadığıma üzgünüm," diye karşılık verdi Michel Ardan. "Yoksa bu dediğini yanıtlamaya çalışırdım. Karşı çıkışının belli bir değeri var elbet. Ancak öbür gezegenlerin yaşanabilirliğiyle ilgili bütün ters görüşler için olduğu gibi bu fikir de epeyce çürütülebilir. Fizikçi olsaydım güneşe uzak hareketli gezegenlerde ısı daha az, yakınlardakine daha çok olduğuna göre bu basit görüngünün ısıyı dengelemeye ve o dünyaları da bizim gibi varlıkların yaşamasına uygun sıcaklığa getirmeye yettiğini söylerdim. Doğa bilimci olsaydım kendisine birçok ünlü bilginin ardından doğanın önümüze çok değişik yaşama koşullarında varlıklarını sürdürebilen hayvan örnekleri çıkardığını, balıkların başka hayvanlar için öldürücü olan bir ortamda soluk alıp verdiklerini, hem karada hem denizde yaşayan hayvanların şaşırtıcı bir yaşayışları olduğunu, kimi deniz yaratıklarının alabildiğine derinlerde yaşayıp 50-60 atmosferlik basınca dayandıklarını, sıcaklığı umursamayan kimi su böceklerine hem kızgın kaynak sularında hem de kutuplardaki buzlu denizlerde rastlandığını ve son olarak da doğada çoğu kez akıl erdiremediğimiz ama yine de gerçek olan ve sınırsız güce dek uzanan bir eylem çeşitliliği bulunduğunu kabul etmek gerektiğini söylerdim. Kimyacı olsaydım bana karşı çıkan bu beye dünyanın dışında oluşan gök taşlarında yapılan çözümlemeler sonucu su götürmez karbon izlerine rastlandığını, bu özün kökeninde bir takım bileşiklerin bulunduğunu ve Rachbach'ın deneylerine göre mutlaka hayvansılaşmış olması gerektiğini anlatırdım. Son olarak da din bilimci olsaydım, tanrısal bağışlanmanın Aziz Polos'a bakılırsa yalnızca dünyaya değil bütün gök cisimlerine uygulandığını belirtirdim. Ama ben ne din bilimci, ne doğa bilimci, ne kimyacı, ne de fizikçiyim. O yüzden de evreni yöneten yasalar konusundaki sınırsız cahilliğim içinde sorunuza şöyle karşılık vermekle yetiniyorum. Öteki dünyalarda canlı varlık bulunup bulunmadığını bilmiyor, bilmediğim için de görmeye gidiyorum. Michel Ardan'a karşı çıkan kişi daha başka kanıtlar ileri sürdü mü? Bunu söylemek olanaksız. Çünkü kalabalığın çılgınca haykırışları olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüşün işitilmesini önleyecek derecedeydi. En uzaktaki kümecikler de sustuktan sonra bizim anlı şanlı konuşmacı şu görüşleri eklemekle yetindi. Yiğit Yankilerim, ele aldığımız büyük soruna şöyle üstün körü değindiğimi düşünüyorsunuzdur belki. Bense buraya halka açık bir ders vermeye, geniş bir konu üzerinde kendi tezimi savunmaya gelmedim. Gezegenlerin yaşanabilirliği konusunda daha bir yığın kanıt var. Bir yana bırakıyorum bunları, izin verirseniz yalnız şu nokta üzerinde duracağım. Gezegenlerde canlı varlık bulunmadığını savunanlara şöyle karşılık vermek gerekir. Dünyanın tüm dünyaların en iyisi olduğu kanıtlandığı zaman haklı olursunuz. Ama Voltaire ne derse desin, kanıtlanmamıştır bu. Dünyanın tek bir uydusu, Jüpiter'in, Uranüs'ün, Satürn'ün, Neptün'ün ise birçok uyduları vardır. Bu da azımsanmayacak bir üstünlüktür. Ama yer küremizi özellikle rahatsız kılan, yörüngesine oranla eğik oluşudur. Günlerle gecelerin eşitsizliği, mevsimlerin can sıkıcı değişikliği buradan gelmektedir. Talihsiz küremizde hava ya çok sıcak ya da çok soğuktur. Kışın donar, yazın yanarız. Nezle, sinüzit, göğüs hastalıkları gezegenindir bu. Jüpiter'de ise yörüngeye oranla eğiklik pek az olduğundan canlılar değişmez, sıcaklıkların tadını çıkarabilirler. Oralarda sürekli ilkbahar, sürekli yaz, sürekli sonbahar ve kış bölgeleri vardır. Her Jüpiterli hoşuna giden iklimi seçip ömür boyu sıcaklık değişmelerinden kurtulabilir. Her biri 12 yıl süren yıllarını söz konusu etmesek bile Jüpiter'in bu açıdan dünyamıza üstünlüğünü görüyorsunuzdur sanırım. Ayrıca bence sözüne ettiğim nitelikler ve harika koşullardan ötürü o dünyanın insanları bizden daha yüce varlıklardır. Bilginleri daha bilgin, sanatçılar daha sanatçı, kötüleri daha az kötü, iyileri alabildiğine iyidir mutlaka. Ah ah, bu yetkinliğe ulaşabilmek için nesi eksik yer küremizin? Pek az şeyi. Yörüngesine oranla daha az yatık bir ekseni. Peki, diye bağırdı coşkun bir ses. Çabalarımızı birleştirelim, yeni makineler bulalım ve dünyanın eksenini düzeltelim. G.T. Meston'dan başkası olmayan bu öneri, sahibinin sözleri gök gürültüsünü andıran alkışlarla karşılandı. Ateşli yazman mühendislik içgüdülerine kapılarak böyle bir önermede bulunmuştu herhalde. Ancak şurasını belirtmek zorundayız ki gerçek budur. Pek çokları onu yalnızca bağırıp çağırarak desteklediler. Arkimedes'in istediği dayanak noktasını bulabilselerdi, Amerikalıların dünyayı kaldıracak bir kaldıraç yapacaklarına ve eksenini düzelteceklerine kuşku yoktu. Ama şu kör olası dayanak noktası yoktu işte bizim gözü pek makinecilerin elinde. Bununla birlikte bu son derece teorik fikir yine de büyük başarı elde etti. Tartışma tam 15 dakika kesildi ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde daha uzun, çok daha uzun süre Gun Club'ın değişmez yazmanının büyük bir heyecanla ortaya attığı öneri konuşuldu. 11. ayrımın sonu, sayfa 133.